İki yeşil susamuru, Buket Uzuner.
Ayrım 23.
Galiba benim içimdeki güven eksikliğini dolduran Mike'ın yaşamında benim dolduğum boşluğun adı intihardı. London bazen bilinçli, çoğu zaman bilinçsiz olarak içinde çelişen iki karşıt uç arasına kurduğu incecik köprüde son derece rahatsız yaşamıştır. Hem düzenli, yerleşik, hem serüvenci, serseri. Sonunda elbette böylesi karşıt iki kişilikten biri baskın çıkıp öbürünü yok edecek, böylece huzura kavuşacaktı. Doğal olan budur. Böyle zamanlarda yere oturmuş ya müzik dinliyor ya da yemek yiyor olurduk. London ve ya Hemingway konuşulduktan ya önce ya da sonra sevişirdik. Ama London özellikle isteyerek bu karşıt kişilikleri besledi, semirtti, bir arada korudu ve onların kendini yok etmesine izin verdi. Başka bir şey yapamazdı. Aksi halde hiç yaşayamazdı. Annemin intihar etmediğini, biyolojik olarak canlı sayıldığını Mike'a itiraf etmeyi çok istedim. Fakat bu gerçeği öğrenmesi ilişkimizin büyüsünü bozacaktı. Sustum. Bir türlü söyleyemedim ama hiç beklemediğim, hiç hesap etmediğim bir olay bana korkulu dakikalar yaşattı. Yalanımı öğrenecekse benden öğrenmeliydi hiç değilse. Ortaokul ve liselerde her sömestr bir yapılan veli gününe notlarımı öğrenmeye giden babam Mike'la görüşmüştü. Panik içindeydim. Elim ayağım dolaşmıştı. Ya Mike konuştuysa, ya gerçeği öğrendiyse. Günlerce Mike'dan kaçtım. Sonunda dayanamayıp babama telefon ettim. Beni yemeğe çıkarttı babamlar ertesi gece. Geçen yıl ilk sömestr iki zayıf getirip sonra orta halli biçimde sınıf geçmiştim. Ama bu yılki notlarımdan babam hoşnuttu. Hatta yine takdirname umudunu laf arasında sıkıştırdı. Aslında böyle saplantıları yoktu ama sanırım Selen'e övünmeyi seviyordu. Bir de şu Amerikalı genç adam var. Adı neydi? Genç adam mı? Mike mı genç? 33 yaşında. Koskoca adam o yahu. Michael, evet o. Seni ne çok övdü bana Nisu, bir bilsen. Bilmez miydim? Peki, sonra... Öyle uzun konuştu ki arkamda homurtulu bir kuyruk oluştu. Ne dedi, neler söyledi? Çok akıllı, duyarlı ve güçlü olduğunu söyledi. Müthiş gururlandım. Bir baba için daha güzel ne olabilir ki? Vallahi Selen, adam edebiyat öğretmeniymiş. Nisu'dan bahsederken gözleri parlıyordu. Gerçi notları 7-8 gibi ama olsun. Babaların çoğu gibi küçük kızının büyüyüp bir genç kız olduğunu fark edemeyen, fark etse bile kabullenemeyen babam, Mike'ın heyecanından en ufak bir ipucu bile çıkartamamıştı besbelli. Öte yandan ya o da annemin yaşadığına pek inanmıyordu ya da erkeklere özgü birinci tekil şahıs cümleleriyle Mike'a annemin yaşadığına dair bir ipucu verememişti. Böylece babam ve sevgilim kendilerini ve birbirlerini çok mutlu kılan bir görüşme yapmış oldular. Biri öbürünü akıllı, aydın ve ön yargısız bir Amerikalı, öbürü de bunu yüz çizgilerine, derinine intihar etmiş yakınının acısı sinmiş, hala şaşkın ama kuvvetli bir gentleman olarak pek beğendiler. Olsun, ikisi de beni seviyor ama seviyorlar değil mi? Oysa gizli gizli kurduğum senaryo farklıydı. Artık sevgisine çok gereksinmediğimi, genç bir kız olduğumu anlayan babam kendini terk edilmiş hissetsin istiyordum. Mike'a gelince ailemde gerçekten kendi yaşantısına son veren biri olmadığını öğrenip buna rağmen beni sevecekti. O zaman, işte o zaman gerçekten sevecekti beni. İkisi de olmadı. Ama ben kararlıydım. Bütün hayatım boyunca kendi mutsuzluğum, huzursuzluğum ve uyumsuzluğum pahasına babamdan öcümü alacaktım. Yaşantımı paramparça, duygularımı lime lime ederek beni seven erkekleri de darmadağınık ortada bırakarak. Oysa kendi cezasını kendi elleriyle hazırlayacaktı babam. Ben de Theo'ya rastlayacaktım. Babasının dedesi İrlanda'dan göç etmiş Amerika'ya. Yoksul, ayyaş ve çılgın terziymiş. Uçuk elbiseler dikermiş kendisine ve karısına. Amerika'nın soğuk ve yeşil kuzey eyaletlerinden birini İrlanda'ya benzetip oraya yerleşmiş, pek azı yaşayan, pek çoğu çocuk yapmış insanlar. Dedesi de babadan kalma terzilik işini sürdürmüş ama babası okumak, öğretmen olmak istemiş. aile geleneğini yalnızca mesleki konuda değil, İrlanda kökenli olmayan bir kızla evlenerek de bozan ilk kişi Mike'ın babasıymış. Öte yandan hala terzilik işini sürdüren akrabaları olduğunu söylüyor Wisconsin'de. Mike'ın babası bağımsız, serüvenci ruhlu bir adammış. Çok güç koşullarda okuyup öğretmen olduğunda ailesi nihayet duruldu, düzenini kuracak diye umutlanırken o Alicia adlı bir dansözle evlenmiş. Alicia Polonya asıllı, sarışın, çok güzel bir kızmış ve gezgin bir grupta dans edip şarkı söylermiş. Sararmış siyah beyaz fotoğraflarından rengi anlaşılamayan, iri gözleriyle, cilveli, oynak ve çok bilmiş bakışlarla bakıp güzelliğinden son derece emin, şuh bir gülüş atmaya hazırlandığı anlaşılan Alicia ve Mike'ın babası bir görüşte aşık olmuşlar birbirlerine. İkisi de çok gençmiş, çok bağımsız ve güzel. İrlandalı ailenin tüm karşı koymalarına karşın bir hafta içinde evlenmişler. Hemen ardından gözlerinin şiddetli mavisini annesinden, saçlarının kırmızı sarışınlığını ve uzun boyunu babasından miras alarak Mike doğmuş. Önceleri evlenip kendine tutkun bir öğretmenin küçük karısı, sevimli bir bebeğin güzel annesi olmak fikri Alicia'yı heyecanlandırmış ve sahneden uzaklaşmışsa da birlikte yaşamanın tek düzeliği ve anne olmanın inanılmaz yoruculuğu, mutfak ile banyo arasında yaşayan yoksulca bir ev kadını olarak yaşlanacağı sinyalleri verdiğinde Mike henüz 3 yaşındayken evi terk etmiş. Öyle başına buyruk, öyle asi ruhlu ve öyle güzelmiş ki annem zaten kimsenin karısı falan olamazmış. Annesini anlatırken biraz hayran, biraz hoşgörülü ama çokça yabancıydı Mike. Ona hak verdiğimi anlıyordum. Annesini çok beğendiği belliydi ama yabancılığındaki soğukluk belki bana tanıdık geldiğinden tüylerimi ürpertiyordu. Evini ve oğlu Mike'ı terk ettikten sonra Josefina takma adını kullanarak gezgin gruplarda dans edip şarkı söylemeye başlayan karısına delicesine tutkun olan Mike'ın babası umudunu hiç yitirmemiş. Önceleri okul tatillerinde küçük oğlunu yanına alıp Alicia'nın peşine düşer, onu eve dönmeye ikna etmek için uğraşırmış. Daha sonra işini gücünü tümden bırakıp kasaba kasaba, kent kent karısının peşinde dolaşan bir mecnun olmuş. Küçük Mike'ın o yıllardan anımsadığı şeyler, uzun süren otobüs, tren yolculukları, ucuz küçük otel odaları, yemek pişiren, ninni söyleyen, kitap okuyan babası ve ara sıra sahne arkasında gördüğü çok güzel bir kadın. Alicia da aslında kocasını seviyor ama düzenli hayata uyum sağlamakta zorlanıyormuş. Annesinin anaç bir kadın olmayışının eksikliğini, babasının sevgisiyle kapattığını düşünen Mike'ın yaşamı babası üzerine kurulmuş, anne figürü gelişmemiş, erkeklerin ve babasının hayran olduğu bir güzellik olarak güdük kalmış kavramlar hazinesinde. Sürekli yolculuk, yoksulluk ve mutsuzluk babasını alkolik ve hasta bir adama dönüştürdüğünde Mike 12, babası 34 yaşındaymış. Oğullarının ahlaksız ve şeytan ruhlu bir kadına tutulmasının acısıyla yıllarca dil ve gözyaşı döken aile sonunda torunları Mike'ın düzenli bir hayata gereksindiğini oğullarını ikna edip onu yanlarına almışlar. Bundan sonrası huzurlu, güvenli ve sistemli bir okul ve ev yaşamı getirmiş Mike'a. Ama o daima kendini hem baba hem anne hem de çok yakın bir arkadaş olan babasını özlemiş. Geceleri onun fotoğraflarına bakarak gizlice ağlamış. Hayalindeki soluk sarışına gelince bu imge kaçınılmaz bir peşinde koşulacak kadın hayali olarak çocukluk fotoğraflarını tamamlamıştı. Galiba bu hala böyleydi Mike için. Mike'ı ailesi yanına aldıktan sonra hastalığı ve alkolizmi artan baba hiç usanmadan Alicia'nın peşinde sürüklenmeyi sürdürmüş. Onlarınki de böylesi bir aşk olmalı. Turneler sırasında geçirdiği bir kaza sonucu aniden ölen Alicia'nın peşinden gidilecek tek yer kaldığında hiç tereddüt etmemiş babası. Kendini ucuz bir tüfekle vurmuş ve yine Alicia'nın yanına koşmuş. Mike yalnızca 17 yaşındaymış o sırada. Babasından edindiği sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı, önyargısız, duyarlı ve kitap kurdu olmak gibi olumlu niteliklerin yanında yine babasının bütün yaşantısına damgasını vuran son kararı, belki de en çok etkisinde kaldığı esiri olduğu bir saplantıyı oluşturmuştu. İntihar. Çünkü Mike'a rastladığımda henüz 30 yaşındaydı ve intiharını geciktirmeye çalışıyordu. O sıralar Virginia Woolf dönemine giren Selene dönem dönem bir yazara takılır, yalnızca onu yer içerdi. İntihar üzerine ne düşündüğünü sorduğumda ben yaşamı seçerdim. Bunu seçecek kadar şanslıyım, güçlüyüm demişti. Sesinde bu yüzden keyiflendiğini gösterir tınılar vardı. Birden irkilerek bana bakmıştı, sonra ölüm bir sondur Nilsu, çözüm değil diye eklemişti. Peki insan kendi ölümünü seçebilme hakkına sahip değil mi? İyice rahatsız olduğu besbelli, elindeki Waves adlı kitabı bırakıp yanıma gelmişti. Her karar bir seçim sonucudur ve kararlarını kendileri verebilenler yetişkinlerdir. Bakışıp sustu. Endişeli gözlerle yüzümü süzdü. Asıl olan yaşamaktır, yaşatmaktır Nilsu dedi. O günlerde artık bir yıldır Mike'la beraber olmanın getirdiği daha güvenli bir dönemi yaşıyor. Yalnız başıma babamlara ziyarete gidebiliyordum. Elimde London ve Hemingway kitaplarıyla dolaşıyordum kasım kasım kasılarak. Ama ceketimi giyip eve dönmek için ayağa kalktığımda cebimden doğum kontrol hapları düşünce bütün havam bozuldu. Müthiş bozuldum. Hapları yerden alıp bana uzatan Selen hiçbir şey olmamış gibi elini omuzuma attı ve beni kapıya kadar geçirdi. Çok tedirgin oldum. Mutlaka babama anlatacaktı. Babam bozulacak, annemi arayacak, bir felakete neden olmuşum gibi herkes dertlenecekti. Belki de iyi olacaktı. Annem de babam da üzülecek ve canları yanacaktı. Ama ya anneannem? Onun ne suçu vardı? Onun üzülmesini hiç istemezdim. Fakat Selen'i nasıl engelleyebilirdim ki? Eve döndüğümde anneannem beni Selen adında birinin aradığını söyledi. Hemen telefonun başına oturdum. Ah evet, ben aradım seni Nilsu. Seninle konuşmak istiyorum. Yarın olur mu? Beni tehdit mi edecekti? Ya da annelik mi taslayacaktı? Başka ne olabilirdi? O gece çok az uyudum. Bir avukat arkadaşı düşünce suçundan tutuklanmış, televizyonda kitapları katil gibi sergiliyorlar diye bozulmuş. Belki bu yüzden, belki de başka sorunlardan o ilk tanıdığım canlı, heyecanlı, neşeli kadına hiç benzemiyordu. Buluşmak üzere sözleştiğimiz kafeye yorgun, isteksiz, biraz da sıradanlaşmış bir kadın geldi Selen'in yerine. Yüzüne dikkatle bakıp benimle ne konuşacağını tahmin etmeye çalışırken hala liseli bir kız olduğumu düşünüp öfkeleniyordum. Liseli bir kıza öğüt verilir, ders verilir. Yine ve hala Selen'le eşit olmayışımın öfkesi içime yakarken bir yandan da artık bir cinsel hayatım olduğunu anlaması, bu bilgiyi kullanabileceği düşüncesiyle ondan çekiniyordum. Dikkatle yüzünde bir ipucu aradım, her mimini izledim. Gözlerinin derinine gizlenmiş o eski pırıltıyı gördüm o sırada. Dürüst, kendine güvenen, akıllı insan pırıltısını. Rahatlattı bu beni. O eski Selen'di. Değişmemişti ve beni hala etkiliyordu. Annenle ilişkini pek bilmiyorum Nilsu ama tahmin ediyorum. Babanı, evet, onu oldukça iyi tanıyorum. Sana gelince seninle ilk tanıştığımız andan itibaren birbirimizi çok iyi algıladık sanıyorum. Yine beni şaşırtmıştı Selen. Doğrusu cebimde doğum kontrol haplarını bulup beni alelacele görüşmeye çağırınca bekaret, cinsel hastalıklar henüz AIDS gündemde değildi. Gebelik riski, erken annelik sorunları ya da evlilik üzerine konuşacak sanmıştım. Tanıştığımız gün o balık lokantasında çok duyarlı, kafa tutan, zeki ve güzel bir kız çocuğu vardı karşımda. Babasına tutkun, olup bitenlerden çok tedirgin, ortada kalmaktan, terk edilmekten, en çok da babasını yitirmekten korkan bir kız çocuğu. Beni hem beğenen hem de bir umacı gibi gören taze bir genç kız. Sustu, kahvesinden bir yudum aldı. Nefes almaktan bile çekinerek onu dinliyordu. Nereye getirecekti sözü? Beni neden çağırmıştı? Babanı, seni ve ilişkilerinizi tanıdıkça beş aşağı beş yukarı aile topografyanızı çıkarmak güç olmadı. Neden sözü dolandırıyordu? Neden asıl konuya gelmiyordu? Yoksa o da mı çekiniyordu? Nefis bir babam var. İçten, canlı, sevgili, kocaman yüreği olan bir insan. Çocuklarını çok seviyor, ikinizi de. Annene gelince onun da kötü birisi olduğunu sanmıyorum. Canım sıkılmıştı. Artık annemle babamı tartışmaktan bıkmıştım. Ben vardım, benim hayatım, benim sorunlarım. Sıkıldığımı anlamamıştı. Kafasının içinde o uzun yolculuklarını yapıyordu besbelli. Ama bekleyemedim, gençliğimin verdiği sabırsızlıkla bencillik ettim. Beni artık ilgilendirmiyorlar. Gülümsedi, yüzüne o tanıdığım canlı renkler yayıldı. Zaten bunun için seni çağırdım ya Nilsu. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Senin artık genç bir kadın olduğunu, ikimizin yetişkin ama alıntılarla değil, gerçekten yetişkin insanlar gibi konuşabileceğimizi düşündüm ben.
Ayrım sonu.